Tepenin üstü ve tepenin altı. O dağlara çıkan pek çok patika, dağları aşan da pek çok geçit vardı. Ama patikaların çoğu ya hiçbir yere ya da kötü sonlara çıkan hile ve aldatmacalardı. Geçitlerin çoğu ise habis şeyler ve feci tehlikelerle doluydu. Cüceler ile Hobbit, Elrond'un bilgece tavsiyeleri ve Gandalf'ın belleği sayesinde doğru yoldan ve doğru geçitten geçtiler. Vadiden çıkıp son sıcak yuvayı geride bıraktıktan günlerce sonra bile hala yokuş yukarı tırmanıyorlardı. Bu hem zor hem de tehlikeli, çarpık, ıssız ve uzun bir yoldu. Artık geride bıraktıkları çok aşağılarında uzanan topraklara bakabiliyorlardı. Bilbo, batı yönünde her şeyin mavi ve belirsiz olduğu çok uzaklarda güvenli ve rahat şeylerin ve kendi küçük hobbit kovuğunun olduğu yurdunun yattığını biliyordu. Ürperdi. Bulundukları yükseklere acı bir soğuk hakimdi ve kayaların arasından sert bir rüzgar esiyordu. Ara sıra karlara vuran öğle güneşinin gevşettiği koca koca kayalarda dağ yamaçlarından aşağı yuvarlanıp aralarından veya başlarının üzerinden geçiyordu. Geceler rahatsız ve soğuktu. Yankılar kulağa tekinsiz geldiği ve sessizlik bozulmak istemez gibi göründüğü için şarkı söylemeye veya fazla yüksek sesle konuşmaya cesaret edemiyorlardı. Aşağılarda yaz ilerliyor diye düşündü Bilbo. Otlar biçilip kurutuluyor ve pikniklere çıkılıyor. Bu hızla gidersek biz daha diğer yamaçtan inmeye başlayamadan onlar hasada ve böğürtlen toplamaya başlayacaklar. Elrond'a bir yaz ortası sabahının yüksek umutları içinde veda ederken dağları aşmaktan ve dağların ardındaki toprakları hızla kat etmekten neşeyle bahsetmelerine rağmen diğerlerinin kafaları da aynı derecede kasvetli düşüncelerle doluydu. Yalnız dağa açılan gizli kapıya belki de güzün son ayında belki de durun günü olur demişlerdi, varacaklarını düşünmüşlerdi. Bir tek Gandalf başını iki yana sallayıp hiçbir şey söylememişti. Cüceler uzun yıllardır o yöreden geçmemiş olsa da Gandalf geçmişti ve ejderhaların insanları diyarlardan sürmesinden ve goblinlerin Moria Madenleri Savaşı'ndan sonra gizlice yayılmasından beri yabanda kötülük ve tehlikenin nasıl büyüyüp serpildiğini biliyordu. Yabanın sınırının ardında tehlikeli serüvenlere çıkmışken Gandalf gibi bilge büyücülerin ve Elrond gibi iyi dostların yaptığı iyi planlar bile tutmayabilirdi ve Gandalf bunun böyle olduğunu bilecek kadar bilge bir büyücüydü. Gandalf beklenmedik bir şeyin olabileceğini biliyordu ve ıssız dorukları ve hiçbir kralın hükmetmediği vadileri korkutucu serüvenler yaşamadan geçeceklerini ümit etmeye cesaret edemiyordu. Geçemediler de. Her şey yolunda gitti. Ta ki bir gün korkunç bir fırtına ile karşılaşmalarına dek. Bu fırtınadan da öte sanki bir şimşek muharebesiydi. Gerçekten büyük bir gök gürültülü fırtınanın toprakta ve nehir vadisi üzerinde ne kadar dehşet verici olabileceğini bilirsiniz. Özellikle de iki korkunç fırtına birbiriyle karşılaşıp çatıştığında. Doğudan ve batıdan fırtınalar gelip de birbiriyle savaşa tutuştuğunda geceleyin dağlarda kopan gök gürültüsü ve şimşekler daha da korkunçtur. Yıldırım doruklara çarpıp kıymıklara bölünür. Ürperen koca koca kayalar çatırtılarıyla havayı yarıp bulabildikleri tüm mağara ve oyuklara yuvarlanır ve karanlık ezici bir gürültü ve aniden çakan ışıkla dolar. Bilbo bunun benzerini ne görmüş ne de hayalinde canlandırmıştı. Yüksek, dar bir yerdeydiler ve bir yanlarında korkunç bir uçurum loş bir vadiye iniyordu. Geceyi geçirmek üzere orada çıkıntılı bir kayanın altında sığınmışlardı ve Bilbo bir battaniyenin altında tepeden tırnağa titriyordu. Başını çıkarıp şimşeklere baktığında vadinin karşı yakasında taş devlerinin dışarıda olduğunu ve kayaları birbirlerine fırlatıp yakalayarak ve aşağıdaki ağaçların arasında ufalanmak veya gümbürtüyle küçük parçalara ayrılmak üzere aşağı yollayarak oyun oynadıklarını gördü. Ardından bir rüzgar ve yağmur geldi. Ve yel, yağmurla doluyu dört bir yöne savurduğundan başlarının üzerindeki kaya çıkıntısı onları hiç korumaz oldu. Çok geçmeden sırılsıklam olmuşlardı. Başlarını indirip kuyruklarını bacaklarının arasına kıstıran midillilerinin bazıları ise korkuyla kişniyordu. Dağ yamaçlarının her yerinde kahkahalar atıp bağıran devlerin sesini duyabiliyorlardı. "Böyle olmaz," dedi Thorin. "Uçmaz, boğulmaz veya üzerimize yıldırım düşmezse devin biri tarafından yakalanıp futbol topu niyetine göğe kadar savrulacağız." "Eh, daha iyi bir yer biliyorsan bizi oraya götür," dedi. Kendisini fena halde huysuz hisseden ve devler hakkında hiç de umutlu olmayan Gandalf. Tartışma, Fili ile Kili'yi daha iyi bir barınak aramaya göndermeleriyle sona erdi. Bu ikisinin gözleri pek keskindi ve diğer cücelerden yaklaşık 50 yaş genç olduklarından ve herkes Bilbo'yu göndermenin kesinlikle hiçbir işe yaramayacağını görebildiği için bu tür işler genellikle onlara düşerdi. Bir şey bulmak istiyorsan aramak gibisi yoktur. Ya da Thorin'in genç cücelere söylediği buydu. Aradığında çoğu zaman bir şey bulduğun doğrudur. Ama bu her zaman peşinde olduğun şey değildir. Bu durumda da öyle oldu. Çok geçmeden Fili ile Kili emekleyerek rüzgarda kayalara tutunarak döndüler. "Kuru bir mağara bulduk," dediler. "Şu köşeyi geçince pek uzak değil ve Midilliler dahil hepimiz içine girebiliriz." "Mağarayı iyice kolaçan ettiniz mi?" dedi dağlardaki mağaraların nadiren boş olduğunu bilen büyücü. Evet," dediler. Gerçi herkes onların bu işe fazla zaman ayırmış olamayacaklarını biliyordu. Zira geriye fazla çabuk dönmüşlerdi. O kadar da büyük değil ve geriye doğru fazla uzamıyor. Elbette mağaraların tehlikeli tarafı budur. Bazen geriye doğru ne kadar uzadıklarını ve arka taraflarındaki bir geçidin nereye açıldığını veya sizi içeride neyin beklediğini bilemezsiniz. Ama şimdilik Fili ile Kili'nin verdikleri haber kulağa yeterince iyi geliyordu. Böylece hep birlikte ayağa kalkıp harekete geçmeye hazırlandılar. Rüzgar uluyor ve gök gürültüsü hala homurdanıyordu. Ve Midillileriyle kendilerini yürütmekte epey zorlandılar. Yine de mağara pek uzakta değildi. Ve çok geçmeden yola uzanan büyük bir kayaya geldiler. Kayanın arkasına adım attığında dağın yamacında alçak bir kemerle karşılaşıyordun. Orada Midillilerin yükleri ve eğerleri çıkarıldıktan sonra sıkışarak geçebilecekleri kadar yer vardı. Kemerin altından geçerken rüzgarın ve yağmurun sesini dört yanlarından değil de dışarıdan duymak ve devlerle kayalarından korunaklı bir yerde olmak iyi bir histi. Ama büyücü hiçbir riske girmiyordu. Asasının ucunda bir ışık yaktı. Şayet hatırlıyorsanız, çok uzun zaman öncesinde kalmış gibi gelen günde Bilbo'nun yemek odasında yapmış olduğu gibi ve onun aydınlığında mağarayı baştan sona keşfettiler. Mağara hayli geniş gibiydi ama fazlasıyla büyük ve gizemli görünmüyordu. Zemini kuruydu ve bir takım rahat kuytuları vardı. Bir ucunda Midilliler için yer bulunuyordu ve hayvanlar orada terleri buharlaşarak ve yem torbalarındakilerini hatır hutur yiyerek beklediler. Bu değişiklikten pek memnundular. Oin ile Gloin kapıda giyeceklerini kurutmak için bir ateş yakmak istediler. Ama Gandalf bunu kabul etmedi. Onlar da ıslak eşyalarını yere yayıp kuru olanları çıkınlarından çıkardılar. Ardından battaniyelerine rahatça yayılıp pipolarını aldılar. Gandalf da üfledikleri duman halkalarının farklı renklere dönüştürülüp dans ederek tavana doğru yollamak suretiyle onları eğlendirdi. Konuştukça konuştular ve fırtınayı unuttular. Her birinin hazineden payına düşenle ne yapacağını tartıştılar ve böylece teker teker uykuya daldılar. Bu da yanlarında getirdikleri midillileri, paketleri, bavulları, araç gereç ve öteberiyi son kullanışları oldu. O gece yanlarında Bilbo'yu getirmiş olmanın faydasını gördüler. Zira Bilbo her nedense uzun bir süre uyuyamadı. Ve nihayet uyuduğunda da son derece berbat rüyalar gördü. Düşünde mağaranın arka duvarındaki bir çatlağın büyüdükçe büyüdüğünü, açıldıkça açıldığını gördü ve çok korkmasına rağmen bağıramadı. Ve elinden orada yatıp olanları izlemekten başka bir şey gelmedi. Rüyasında daha sonra mağara tabanının çöktüğünü ve kendisinin kayıp kim bilir nereye doğru düşmeye başladığını gördü. Bunun üzerine dehşetle irkilerek uyandığında, rüyasının kısmen gerçek olduğunu fark etti. Mağaranın arka duvarında bir çatlak belirmiş ve çoktan geniş bir geçit halini almıştı. Tam o sırada son midillinin kuyruğunun ucu geçitte kayboldu. Elbette bir hobbitin çıkarabileceği en yüksek sesle, ki cüsseleri düşünüldüğünde bu hayret verici derecede yüksektir, haykırdı. Daha onlar kayalarla makaralar diyemeden geçitten goblinler ve büyük goblinler, koca çirkin görünümlü goblinler fırlayıverdi. Cüce başına en az 6 goblin, Bilbo'ya dahi 2 goblin düşüyordu ve siz kavla çakmak taşı diyemeden hepsi yakalanıp çatlaktan içeri sürüklendiler. Ama Gandalf değil. Bilbo'nun çığlığı bir tek o işe yaramıştı. Ses Gandalf'ı saniyenin binde biri kadar sürede uyandırıp ayıltmıştı. Ve onu yakalamaya gelen ve mağarada şimşek gibi çakan korkunç bir ışıkla ve barutu andıran bir kokuyla karşılaşan goblinlerin birkaçı ölmüştü. Çatlak çat diye kapandı ve Bilbo ile cüceler çatlağın yanlış tarafında kala kaldılar. Gandalf neredeydi? Bu konuda ne onların ne goblinlerin bir fikri vardı ve goblinler öğrenmeyi beklemediler. Ortalıkta derin, dağların yüreğinde yaşamayı adet edinmiş goblinlerden başkasının etrafı görmesine izin vermeyecek kadar derin bir karanlık vardı. Oradaki geçitler her yönden birbirini kesiyor ve birbirine dolanıyor olsa da goblinler yolu sizin en yakındaki postaneyi bildiğiniz kadar iyi biliyordu ve sürekli aşağı inen yoldaki hava fena halde boğucuydu. Pek kaba davranan goblinler acımasız çimdikler atıyor, kıkırdıyor ve soğuk ve insafsız sesleriyle kahkahalar patlatıyorlardı. Ve Bilbo, trolün onu ayak parmaklarından tutup kaldırdığı zamandan bile mutsuzdu. Bir kez daha güzel hobbit kovuğunda olmayı diledi. Son kez de değil. Derken önlerinde kızıl bir ışık parıldadı. Goblinler şarkı söylemeye, kurbağayı andıran sesler çıkarmaya ve düz ayaklarını taşa çarparak ve tutsaklarını da sarsarak tempo tutmaya başladılar. Şak şak, şak çak, kara çatlak, kavra yakala çimdikle kap, işte iniyorsun delikanlı goblin kasabasına, çatırt patıt, es parçala, çekiçle maşa, tokmakla gong, bas ayağını yere, ta aşağılara, ho ho delikanlı. Fış şırak, kamçını şaklat, hırpala sopala, ağlayıp sızla, çalış çalış, yeltenme kaçınmaya. Goblinler kana kana içer ve goblinler kahkahalarla gülerken döne döne yerin çok altına, aşağıya delikanlı. Kulağa gerçekten korkunç geliyordu. Duvarlar şak çak, ez parçala sesleri ve ho ho delikanlı derken attıkları çirkin kahkahalarla yankılanıyordu. Şarkının ana fikri son derece açıktı. Zira goblinler kamçılarını çıkarıp fış şırak diye şaklatmaya ve onları önlerine katıp koşabildikleri kadar hızlı koşturmaya başlamıştı. Tökezleyerek büyük bir mağaraya daldıklarında da cücelerden birkaçı çoktan yaygarayı koparmış ya da cılız bir sesle yalvarmaktaydı. Tam ortasındaki büyük ve kızıl bir ateşin ve duvarlarda sıralı dizili meşalelerin aydınlattığı mağara goblinlerle doluydu. Cüceler koşarak içeri girdiklerinde goblinler bir ağızdan kahkahalar attılar. Ayaklarını yere vurup alkış tuttular. Midilliler bir köşeye sinmişti. Tüm bavullar ve çantalar açılmıştı ve içlerindekiler goblinler tarafından yağmalanıyor, koklanıyor, parmaklanıyor ve paylaşılamıyordu. Korkarım o küçük ve kusursuz midillileri son görüşleri oldu. Elrond'un Gandalf'a kendi atı dağ yollarına uygun olmadığı için ödünç verdiği pek dayanıklı beyaz bir hayvan dahil. Goblinler atları, midillileri, eşekleri ve daha bir sürü feci şeyi yer, üstelik de karınları hep açtır. Ancak o an tutsaklar sadece kendilerini düşünmekteydi. Goblinler ellerini arkalarından zincirleyip hepsini birbirine bağlamış ve küçük Bilbo'yu sıranın en arkasından sürükleyerek onları mağaranın en uzak ucuna sürüklemişlerdi. Orada gölgelerin arasındaki iri düz bir taşın üzerinde koca kafalı dev bir goblin oturuyordu ve silahlı goblinler etrafını sarmış, ellerinde baltalar ve kıvrık kılıçlarla beklemekteydi. Goblinler zalim, hain ve kötü yüreklidir. Ellerinden güzel olan hiçbir şey gelmez ama pek çok zekice şey yaparlar. Zahmete girdiklerinde cücelerin en hünerlileri dışında kalanları kadar iyi tünel açıp madencilik yapabilirler. Gerçi bunlar çoğu zaman dağınık ve pis olur. Çekiç, balta, kılıç, hançer, kazma, kıskacın yanı sıra işkence aletlerinde büyük ustalıkla yapabilir ve kendi tasarladıkları şeyleri havasızlık ve ışıksızlıktan ölene kadar çalıştırdıkları tutsak ve kölelere yaptırabilirler. Çarklar, makineler ve patlamaları ve ellerini kullanarak çalışmaktan mümkün mertebe kaytarmaya bayıldıklarından, tasarlandıkları zamandan beri dünyaya sıkıntı veren makineleri, özellikle de aynı anda çok sayıda insanı öldürmeye yarayan dahiyane cihazları onların icat etmiş olması olasılık dahilindedir. Ama o çağda ve o yörede bu denli ilerlemiş değillerdi. Cüceleri diğer herkese ve her şeye, özellikle de tertipli ve bayındır kimselere beslediklerinden öte özel bir nefretleri yoktu. Bazı bölgelerde hain cüceler onlarla ittifak bile kurmuştu. ancak bu öyküde yer almayan savaş yüzünden Thorin'in halkına özel bir garezleri vardı. Hem zaten goblinler kurnazca ve sinsice yaptıkları ve tutsaklar kendilerini koruyamadığı sürece kimi yakaladıklarını umursamazlar. "Kim bu sefil kimseler?" dedi ulu goblin. "Cüceler ve bu," dedi tutsakları güden goblinlerden biri, Bilbo'yu zincirinden çekip dizüstü düşürerek. "Onları ön sundurmamıza sığınmış halde bulduk." "Bunu yapmaktaki niyetiniz neydi?" dedi ulu goblin Thorin'e dönerek. "Hayırlı bir şey olmadığına kalıbımı basarım. Halkımın özel meselelerini öğrenmek amacıyla casusluk ediyordunuz herhalde. Hırsız iseniz hiç şaşırmam. Katil ve elf dostu olmanız da muhtemel. Hadi, ne söyleyeceksiniz?" Thorin, "Cüce Thorin hizmetinizde." diye cevap verdi. Bu samimiyetsiz bir nezaket ifadesiydi. "Kuşkularınız ve kuruntularınız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Fırtınadan kaçıp kullanılmıyor diye görünen elverişli bir mağaraya sığındık. Goblinlere herhangi bir rahatsızlık vermek aklımızdan geçen son şeydi. Bunun doğruluğunda şüphe yoktu." "Hmm," dedi ulu goblin. "Siz öyle diyorsunuz. Dağlarda ne işiniz olduğunu, nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Aslında hakkınızdaki her şeyi öğrenmek isterim. Öğrendiklerim bir işe yarayacağından da değil. Thorin Meşe Kalkan, halkın hakkında zaten çok şey biliyorum. Ama doğruyu söyle, yoksa sizi son derece rahatsız edecek bir şey hazırlarım." Bir anda ne söylemesi gerektiğini tam olarak kestiremeyen ve gerçeği söylemenin hiç doğru olmayacağını kavrayan Thorin, "Kısımlarımızı, yeğenlerimizi, birinci, ikinci, üçüncü göbekten kuzenlerimizi ve büyük babalarımızın bu hoşluğu su götürmez dağların doğusunda yaşayan diğer torunlarını ziyaret etmek amacıyla yola çıkmıştık," dedi. "O bir yalancı, ey hakikaten muazzam kişi," dedi tutsakları güden goblinlerden biri. "Bu yaratıkları aşağı davet ettiğimizde halkımızın birkaçı mağarada yıldırım çarpmasına uğradı ve artık taşlar kadar ölüler. Hem bunu da açıklamadı." Thorin'in taşıdığı trollerin ininden gelen kılıcı gösterdi. Ulu goblin kılıca baktığında feci bir öfke çığlığı kopardı. Bütün askerleri ise dişlerini gıcırdattılar. Kalkanlarını birbirine çarpıp ayaklarını yere vurdular. Kılıcı anında tanımışlardı. Kılıç zamanında Latif Gondolin elflerinin goblinleri tepelerde avladığı veya surların önünde onlarla savaşa tutuştuğu zamanlarda yüzlercesinin canını almıştı. Ona goblin doğrayan anlamına gelen Orcrist ismini vermişlerdi. Ama goblinler kılıcı basitçe ısıran olarak anardı. Kılıçtan nefret ederlerdi. Onu taşıyandan ise daha da çok. Ulu goblin, "Katiller ve elf dostları!" diye bağırdı. "Kesin onları, dövün onları, ısırın onları, gıcırdatın onları. Yılanlarla dolu karanlık deliklere götürün de bir daha ışık yüzü görmesinler." Öyle gazaba gelmişti ki koltuğundan bizzat fırlayıp ağzını açarak Thorin'in üzerine çullandı. Tam o sırada mağaradaki bütün ışıklar söndü ve koca ateş puf diye sönüp yerini tavana kadar yükselen ve goblinlerin arasına ak kıvılcımlar saçan alazlı mavi bir dumana bıraktı. Bağırtılar ve yaygaralar, gaklamalar, eveleyip gevelemeler, ulumalar, hırıltılar ve küfürler, çığlıklar ve feryatların tarifi mümkün değildi. Beraberce diri diri ve ağır ağır kızartılmakta olan birkaç yüz yaban kedisi ile kurdun sesiyle bile kıyaslanamazdı. Kıvılcımlar goblinleri yakarak derilerini deliyordu ve tavandan inmeye başlayan duman havayı öyle ağırlaştırmıştı ki göz gözü görmüyordu. Çok geçmeden birbirlerinin üzerine düşüp yığınlar halinde yerlerde yuvarlanmaya ve hepsi birden akıllarını kaçırmışçasına birbirlerini ısırmaya, tekmelemeye ve pataklamaya başladılar. Aniden bir kılıç kendi ışığıyla parladı. Bilbo, kılıcın öfkesinden nutku tutulmuş bir halde kala kalan ulu goblinin tam içinden geçtiğini gördü. Ulu goblin cansız yere yuvarlandı. Goblin askerler de kılıcın korkusundan çığlık çığlığa karanlığa karıştılar. Kılıç kınına döndü. "Beni izleyin çabuk," dedi sert ve alçak bir ses. Bilbo daha ne olduğunu anlayamadan kendisini bir kez daha sıranın sonunda goblin salonunun seslerini giderek ardında bırakarak karanlık geçitlerde olabildiğince hızlı bir şekilde yürürken buldu. Soluk bir ışık onlara yol gösteriyordu. "Daha çabuk, daha çabuk," dedi ses. "Meşaleler çok geçmeden yeniden yakılacaktır." "Yarım dakika," dedi arkada Bilbo'nun yanında yürüyen ve iyi biri olan Dory. Hobbit'in bağlı ellerinin imkan verdiğince omzuna çıkmasını istedi. hep birlikte zincir şakırtıları arasında ve ellerini denge sağlamakta kullanamadıklarından pek çok tökezleme eşliğinde koştular. Uzun sürede durmadılar ve durduklarında dağın kalbine varmış olmalıydılar. Derken Gandalf, asasının ucundaki ışığı yaktı. Karşılarındaki elbette Gandalf'tı ama o sırada Gandalf'ın oraya nasıl geldiğini soramayacak kadar meşguldüler. Gandalf bir kez daha kılıcını çıkardı ve kılıç yine karanlıkta kendiliğinden ışıldadı. Etrafta goblinler olduğunda parıldamasına yol açan bir öfkeyle yanan kılıç hali hazırda mağaranın büyük efendisinin ölümünden duyduğu hazla mavi bir alev misali parlaktı. Goblin zincirlerini kesmekte ve tutsakları olabildiğince çabuk serbest bırakmakta hiç zorluk çıkarmadı. Hatırlarsanız bu kılıcın ismi Hasım Tokmağı Glamdring'ti. Goblinler ona döven der ve şayet böyle bir şey mümkünse ona karşı ısırandan bile daha fazla nefret duyarlardı. Orcrist de kurtarılmıştı. Zira Gandalf onu da dehşet içindeki muhafızların birinin elinden kapıp getirmişti. Gandalf pek çok şeyi düşünürdü ve elinden her şey gelmese de köşeye sıkışmış dostlar için pek çok şey yapabilirdi. "Herkes tamam mı?" dedi, eğilip selam vererek kılıcını Thorin'e iade ederken. "Bir bakayım. 1, Thorin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fili ile Kili nerede? İşte buradalar. 12, 13, Bay Baggins ile birlikte 14. Vay vay. Çok daha kötüsü olabilirdi. Ona bakılırsa çok daha iyisi de olabilirdi. Midilli yok, yiyecek yok, nerede olduğumuzu bilmemizin imkanı yok. Ve tam arkamızda öfkeli goblin sürüleri. Yola düşelim." Yola düştüler. Gandalf yanılmamıştı. Arkalarında bıraktıkları geçitlerin derinlerinden goblin çığlıkları ve korkunç gürültüler duyulmaya başlanmıştı. Bu her zamankinden de hızlı ilerlemelerine yol açtı. Ve zavallı Bilbo cücelerin mecbur kaldıklarında yakalayabildikleri muazzam yürüme hızının yarısına bile erişemeyeceğinden onu sırayla sırtlarında taşıdılar. Lakin goblinler cücelerden de hızlı gider. Üstelik bu goblinler yolu daha iyi biliyordu. Çünkü patikaları onlar yapmıştı ve delice bir öfke içindeydiler. Bu yüzden cücelerin tüm çabalarına rağmen haykırışlar ve ulumalar giderek yaklaşmayı sürdürdü. Çok geçmeden döndükleri son köşenin ardından pek çok goblinin ayak sesini duyabilir oldular. İçinde yol aldıkları tünelin arka kısmında kırmızı meşalelerin titreşen ışığı seçiliyordu ve üzerlerine ölümcül bir yorgunluk çökmeye başlamıştı. "Ah, neden Hobbit kovuğumu terk ettim ki?" dedi zavallı Bay Baggins, Bombur'un sırtında hoplarken. "Ah, hazine avına ne demeye ufacık sefil bir Hobbit getirdim ki?" dedi. Hem sıcaklık hem de dehşet yüzünden burnundan ter damlamakta olan şişman Bombur. Bu noktada Gandalf, Thorin ile birlikte geriye düştü. Keskin bir dönemeci aldılar. "Yüz geri!" diye bağırdı. "Kılıcını çek Thorin!" Yapılacak başka şey kalmamıştı ve goblinler bundan hoşlanmadılar. Köşeyi haykırarak döndüler ve hayret dolu gözlerinin önünde soğuk ve parlak ışıklarıyla parlayan, goblin doğrayan ve hasım tokmağı ile karşılaştılar. Öndekiler meşalelerini düşürüp tek bir kez haykırdıktan sonra can verdiler. Geridekiler daha da fazla bağırarak gerileyip arkalarından gelenleri devirdiler. "Isıran ve döven!" diye feryat ettiler. Çok geçmeden hepsi darmadağınık bir haldeydi ve çoğu geldikleri yöne doğru kaçışıyordu. İçlerinden biri köşeyi dönmeye cesaret edene kadar epey zaman geçti. Bu olana dek cüceler bir kez daha goblinlerin diyarının karanlık tünellerinde uzun, çok uzun bir mesafe kat etmişti. Goblinler bunu fark ettiklerinde meşalelerini söndürüp yumuşak ayakkabılar giydiler ve en keskin kulaklı ve gözlü koşucularını seçtiler. Bunlar da karanlıkta sansarlar kadar hızlı ve yarasadan fazla ses çıkarmayarak koştular. İşte bu yüzden Bilbo, cüceler hatta Gandalf bile geldiklerini işitmedi. Onları görmediler de. Ama Gandalf cücelere yol göstermek için asasının hafif bir ışık saçmasına izin verdiğinden sessizce koşarak onlara yetişen goblinler tarafından görüldüler. Bir kez daha Bilbo'yu sırtında taşıyarak arkayı çeken Dory'yi biri karanlıkta aniden arkadan kavradı. Dory bağırarak düşerken Hobbit omuzlarından karanlığa yuvarlandı. Başını sert bir kayaya çarptı ve başka bir şey hatırlamadı. Karanlıkta bilmeceler. Bilbo gözlerini açtığında onları açıp açmadığını merak etti. Zira ortalık açmadan önceki kadar karanlıktı. Yakınında hiç kimse yoktu. Ne kadar korktuğunu bir düşünün. Hiçbir şey duyamıyor, hiçbir şey göremiyor ve taş zemin dışında hiçbir şey hissedemiyordu. Çok yavaş bir şekilde elleriyle dizlerinin üzerine kalkıp tünelin duvarına dokunana dek etrafı yokladı. Ama tünelin ne aşağısında ne de yukarısında bir şey bulabildi. Hiçbir şey yoktu. Ne goblinlerden eser vardı ne de cücelerden. Başı dönüyordu ve düştüğü zaman gitmekte oldukları yönden dahi emin değildi. Elinden geldiği kadarıyla tahmin yürüterek ve emekleyerek uzun bir mesafe kat etti. Nihayet eli tünelin zemininde soğuk madenden küçücük bir halkaya değdi. Bilbo bunun kariyerinde bir dönüm noktası olduğunun farkında değildi. Halkayı neredeyse hiç düşünmeden cebine attı. Şüphesiz hali hazırda pek işine yarayacak gibi görünmüyordu. Pek fazla ilerlemedi. Bunun yerine uzun süre soğuk zemine oturup perişanlığına kendini bütünüyle teslim etti. Kendisini evdeki mutfağında pastırma ve yumurta kızartırken düşündü. Zira içten içe yemek saatlerinden birinin yaklaştığını hissediyor ve bu yüzden kendisini daha da sefil hissediyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Olanları da neden arkada bırakıldığını da anlamıyordu. Geride bırakıldıysa goblinlerin onu neden yakalamadığını da, başının neden böyle ağrıdığını da. Doğrusu uzun süre gözden ırak, akıldan uzak, kapkaranlık bir köşede sessizce yatmış olduğuydu. Neden sonra üstünü başını yoklayarak piposunu buldu. Piposu kırılmamıştı. Bu da bir şeydi. Ardından kesesini aradı. Kesesinin içinde biraz tütün kalmıştı ve bu da başka bir şeydi. Sonra kibrit aradı ama hiç bulamaması umutlarını paramparça etti. Aklı başına geldiğinde bunun kendisi için daha hayırlı olduğuna karar verdi. Kibrit çakmanın ve tütün kokusunun o korkunç yerdeki karanlık köşelerden neleri üstüne salacağını bilmeye imkan yoktu. Yine de o an kendisini fena halde yıkılmış hissediyordu. Ama bütün ceplerine vurup her yanını yoklayarak kibrit ararken eli küçük kılıcının kapsasına değdi. Trollerden aldığı ve aklından hepten çıkmış olan küçük hançere bereket versin silahı pantolonun içinde taşıdığından onu goblinler de fark etmemişti. Kılıcını çekti. Kılıç gözlerinin önünde soluk ve loş bir ışıkla parladı. Demek bu da bir elf kılıcı diye düşündü. Ve goblinler çok yakın olmasa da yeterince uzakta da değil. Ama nedense içi biraz ferahlamıştı. Üstüne pek çok türkü yakılmış goblin savaşlarında kullanılmak üzere Gondolin'de yapılmış bir kılıç taşımak muhteşem bir şeydi. Üstelik Bilbo bu türden silahların aniden karşılarına çıkan goblinleri fazlasıyla etkilediğini fark etmişti. Geri dönmek mi diye düşündü. Bu işe yaramaz. Yana doğru gitmek mi? İmkansız. Ya ileri? Yapılacak tek şey. Gidelim o zaman. Böylece ayağa kalktı ve küçük kılıcını önünde tutup tek eliyle duvarı yoklayarak yüreği güm güm atarak yola düştü. Bilbo'nun köşeye sıkıştığı kesindi. Ama unutmamak gerekir ki söz konusu köşe onun için siz ya da benim için olacağı kadar sıkı değildi. Hobbitler sıradan insanlara benzemez ve kovukları goblinlerinkinden pek farklı olarak havadar, hoş ve keyifli yerler olsa da hobbitler tünellere bizden daha alışıktır ve yer altında yön duygularını kolay kolay yitirmezler. Hele kafaları aldıkları darbenin etkisinden kurtulmuşken. Aynı zamanda çok sessizce ilerleyebilir, kolaylıkla saklanabilir ve düşmelerle berelerin etkisinden fevkalade bir şekilde sıyrılabilirler. Ve çoğu insanın ya asla duymadığı ya da uzun zaman önce unutmuş olduğu bir irfan ile bilgece deyişler dağarcığına sahiptirler. Bütün bunlara rağmen Bay Baggins'in yerinde olmayı hiç istemezdim. Tünelin ucu bucağı yok gibiydi. Bilbo'nun tek bildiği tünelin hayli istikrarlı bir biçimde ve ara sıra eğilip bükülmekle birlikte aynı yönde ilerlemekte olduğuydu. Kılıcın parıltısı sayesinde gördüğü veya el yordamıyla fark ettiği kadarıyla bazı yerlerde yana açılan geçitler vardı. Bu geçitlere içlerinden goblinler veya hayalinde yarım yamalak canlandırdığı şeyler çıkacak korkusuyla yanlarından aceleyle geçmek dışında pek dikkat etmedi. Yürüdü de yürüdü, indi de indi. Yine de zaman zaman kulağının dibinden uçan yarasaların başta onu ürkütse de zamanla kanıksayacağı kadar sıklaşan uğultusu dışında hiçbir şey duymadı. Bu şekilde ilerlemekten nefret ederek, lakin durmaya cesaret edemeyerek ve bitkinliğin de ötesine geçene dek ne kadar süreyle ilerlediğini bilmiyorum. Yürüyüşü sanki hem ertesi gün hem de sonraki günler boyunca sürmüş gibiydi. Aniden herhangi bir uyarı olmadan şap diye suya basıverdi. Oh, Su buz gibi soğuktu. Bu olduğu yere çakılmasına neden oldu. Suyun yolunun üstündeki bir gölet mi, geçidi aşan bir yeraltı pınarının ya da derin ve karanlık bir yeraltı gölünün kıyısı mı olduğunu bilmiyordu. Kılıcın ışıltısı yok denecek kadar azdı. Durdu ve çevreye kulak kabarttığında göremediği bir tavandan aşağıdaki suya damlayan suyun sesini duydu. Ama başka bir ses yok gibiydi. Demek bu bir yeraltı nehri değil, gölet ya da göl diye düşündü. Yine de karanlık sularda yürüyerek açılmaya cesareti yoktu. Yüzmeyi bilmemenin yanında suyun içinde kıvranan, kocaman, patlak gözleri olan sümüksü, iğrenç şeyleri düşünüyordu. Dağların yüreklerindeki gölet ve göllerde yaşayan acayip şeyler vardır. Ataları kim bilir kaç yıl önce yüzerek içeri giren ve bir daha dışarı çıkamayan, karanlıkta görmeye çalışırken gözleri büyüdükçe büyüyen balıklar ve balıklardan daha kaygan başka şeyler. Goblinlerin kendileri için açtıkları tünel ve mağaralarda bile onlardan habersiz, karanlıkta yatmak üzere içeri süzülen başka şeyler de vardır. Bu mağaralardan bazıları goblinlerin öncesine, çağların başlangıcına dayanır. Goblinler mağaraları genişletip geçitlerle birbirine bağlamıştır. Ve mağaraların ilk sahipleri hala ırak köşelerde sinip etrafı kolaçan etmektedir. Onların derinlerinde, karanlık suların yamacında ufak ve sümüksü bir yaratık olan Gollum yaşardı. Ne geldiği yeri biliyorum ne de kim veya ne olduğunu. O Gollum'du. Sıska çehresindeki iki büyük yuvarlak ve soluk renkli gözün dışında karanlık kadar karaydı. Ufak bir kayığı vardı ve gölün üzerinde pek sessizce kürek çekerdi. Zira bu geniş, derin ve ölüm kadar soğuk bir göldü. İri ayaklarını kayığın kenarından sallandırarak kürek çekerdi ama suyu hiç dalgalandırmazdı. Bu Gollum'un yapacağı iş değildi. Soluk, lambayı andıran gözleriyle kör balıkları arar ve gözünü seçtiklerini uzun parmaklarıyla ve şimşek kadar hızlı bir şekilde kavrardı. Eti de severdi. Bulabildiği zaman goblin etinden hoşlanırdı ama goblinler tarafından asla bulunmamaya özen gösterirdi. Gollum etrafta kol gezerken tek başına suyun kenarına inen goblin olursa arkasından yanaşıp gırtlağını sıkıverirdi. Goblinler buralarda dağın köklerinin arasında bir şeyin pusuda yattığını hissettiklerinden bunu nadiren yaparlardı. Uzun zaman önce aşağı inen tüneller açarken göle varmış ve daha fazla ilerleyemediklerini görmüşlerdi. Bu yüzden yolları o yönde daha ileri gitmezdi ve o tarafa gitmeleri için bir neden yoktu. Ulu Goblin'in onları gönderdiği zamanlar dışında. Kimi zaman Ulu Goblin'in canı göldeki balıkları çekerdi ve kimi zaman geriye ne goblin gelirdi ne de balık. Gollum aslında gölün ortasındaki kaygan kayadan bir adada yaşardı. Şimdi de Bilbo'yu teleskopu andıran soluk renkli gözleriyle uzaktan izlemekteydi. Bilbo onu göremiyordu ama Gollum Bilbo'yu fazlasıyla merak etmişti çünkü goblinle uzaktan yakından ilgisi olmadığını görebiliyordu. Gollum kayığına binip kıyıdan ok gibi fırlarken Bilbo da tüm bilgisini ve aklını tüketmiş, hatta afallamış bir halde göl kıyısında oturmaktaydı. Gollum aniden yanına yaklaşıp fısıltılı bir sesle tıslayarak konuştu. ''Vay canımıza, ıslatın üstümüzü, başımızı, kıymetlimiz. Herhalde nefis bir ziyafet, hiç değilse lezzetli bir lokma olur bu bize, Gollum.'' Gollum dediğinde gırtlağındaki korkunç bir yutkunma sesi çıkardı. İsmi buradan geliyordu. Gerçi kendisinden her zaman kıymetlim diye bahsederdi. Kulağının dibinde patlayan tıslama yüzünden Hobbit'in yüreği ağzına geldi ve kendisine uzatılan soluk renkli gözleri görüverdi. ''Kimsin sen?'' diye sordu hançerini önünde tutup ileri doğru uzatarak. ''Nedir o kıymetlimiz?'' diye fısıldadı. Konuşacak kimsesi olmadığından hep kendi kendisiyle konuşan Gollum. Buraya geliş nedeni de bunu öğrenmekti. Çünkü o sırada aslında fazla aç değil, sadece meraklıydı. Aksi halde önce kurbanını kavrar, fısıldamayı sonraya bırakırdı. ''Benim adım Bilbo Baggins. Cüceleri kaybettim, büyücüyü de kaybettim ve nerede olduğumu bilmiyorum. Zaten bilmek de istemiyorum. Buradan bir uzaklaşabilsem yeter.'' ''Ne var ellerinde?'' dedi Gollum, pek hoşlanmadığı kılıcı süzerek. ''Bir kılıç, Gondolin'den çıkma bir bıçak.'' ''Sss!'' dedi Gollum ve pek bir kibarlaştı. ''Belki siz oturup biraz sohbet edersiniz kıymetlimiz. Belki bilmeceleri seviyorsunuzdur ha? En azından şimdilik kılıç ve hobbit hakkında daha çok şeyi öğrenene, onu gerçekten tek başına olup olmadığını, lezzetin iyi olup olmadığını ve Gollum'un gerçekten aç olup olmadığını bilene kadar dost canlısı görünmeye hevesliydi. Aklına gelen tek şey bilmeceydi. Uzun uzun zaman önce bütün arkadaşlarını yitirip bir başına uzaklara sürülmeden ve dağların altındaki karanlığa süzülmeden önce kendi deliklerinde oturan diğer tuhaf yaratıklarla oynadığı tek oyun bilmece sormak, zaman zaman da cevaplarını tahmin etmekti. "Pekala," dedi. "Yaratık hakkında daha fazla şey öğrenene, tek başına, vahşi, aç veya goblinlerle dost olup olmadığını bilene kadar fikir birliğine varmaya hevesli olan Bilbo." "Önce sen sor," dedi. Zira bir bilmece düşünecek fırsatı olmamıştı. Gollum da tıslar gibi bir sesle sordu. "Köklerini kimseler görmez. Ağaçlardan uzundur. Uzar da uzar ama hiç büyümez. Nedir bu?"
"Kolay," dedi Bilbo. "Dağ olsa gerek."
"Cevapları kolay mı buluyor? Bizimle yarışma yapmalı kıymetlimiz. Kıymetlimiz sorar da o cevap vermese biz onu yeriz kıymetlimiz. O bize sorarsa biz cevap vermese biz onun istediğini yaparız, olur mu? Biz ona çıkış yolunu gösteririz, he mi?"
"Pekala," dedi karşı çıkmaya cesaret edemeyen ve kendisini yenilmekten kurtaracak bilmeceler bulacağım diye az kalsın kafasını patlatacak olan Bilbo. 30 beyaz at bir kızıl tepede önce ısırır, sonra yeri döver, sonra dururlar yerlerinde. Aklına sorulacak başka bir şey gelmemişti. Yemek fikri kafasını fazlasıyla meşgul ediyordu. Üstelik sorduğu hayli eski bir bilmeceydi ve Gollum cevabını sizin kadar iyi biliyordu.
"Bayat bu, bayat," dedi tıslayarak. "Dişler, dişler kıymetlimiz. Ama bizde sadece 6 tane var." Sonra ikinci bilmecesini sordu. "Sesi yoktur, bağırır. Yoktur, kanadı çırpışır. Dişi yoktur, ısırır. Ağzı yokken mırıldanır." "Yarım saniye," diye haykırdı. Hala yemek hakkında rahatsız edici düşünceler beslemekte olan Bilbo. Neyse ki bir defasında buna benzer bir şey duymuştu ve aklını başına topladığında cevabı buldu. "Rüzgar, elbette rüzgar," dedi. Ve bu onu o kadar memnun etti ki hemen oracıkta bir bilmece uydurdu. "Bu ufak ve iğrenç yeraltı yaratığının kafasını karıştırır," diye düşündü. "Mavi şehirde bir göz, gördüğü yeşil şehrede bir göz. O göz bu göze benzer," dedi birinci göz. "Ama alçak yerdedir, yüksek yerde değil." Dedi Gollum. Çok uzun zamandır yer altındaydı ve bu tür şeyleri unutmaya yüz tutmuştu. Ama tam Bilbo sefil yaratığın yanıt veremeyeceği umuduna kapılmaya başlamışken, Gollum çok çok önceden bir nehrin kıyısındaki bir delikte büyük annesiyle birlikte yaşadığı zamanlardan anıları su yüzüne çıkardı. "Sss, kıymetlimsiz," dedi. "Papatyaların üzerindeki güneş demek bu." Ama bu yer üstündeki olağan şeyler hakkındaki bilmeceler onun için yorucuydu. Üstelik ona bu kadar yalnız, sinsi ve iğrenç olmadığı zamanları hatırlatıyorlardı ki bu da tepesini attırıyordu. Karnını acıktırmaları da cabası. Bu yüzden bu kez biraz daha zor ve nahoş bir şey denedi. "Görülmez, hissedilmez, duyulmaz, kokusu alınmaz. Yıldızların ardında ve tepelerin altında yatar ve doldurur boş delikleri, ilk o gelir, sonrasında da bitirir yaşamı, öldürür kahkahayı." Gollum'un talihsizliği, Bilbo'nun bu tür şeyleri daha önce duymuş olması ve yanıtın zaten dört bir yanında bulunmasıydı. "Karanlık," dedi başını kaşımadan veya ciddi ciddi düşünmeden. "Bir kutudur menteşesi, anahtarı ya da kapağı olmayan, yine de saklıdır içinde hazineler altından," diye sordu. Sahiden çetin bir bilmece düşünene kadar zaman kazanmak için. Her zamanki sözcükleri kullanarak sormamasına rağmen bunun fazlasıyla kolay ve bayat bir bilmece olduğunu düşünüyordu. Ama Gollum için fena halde zordu. Gollum kendi kendine tıslayıp dursa da cevap veremedi. Fısıldayıp tükürükler saçtı. Neden sonra Bilbo'nun sabrı tükendi. "Eh, nedir?" dedi. "Çıkardığın seslere bakılırsa taşmaya başlamış bir çaydanlık olduğunu düşünüyorsun ama cevap bu değil. Bize fırsat ver, bize fırsat ver kıymetlimiz."
Dedi Bilbo ona uzun bir fırsat tanıdıktan sonra, "tahminin nedir?" Ama Gollum aniden uzun zaman önce kuş yuvalarından yumurta aşırdığı ve nehir kıyısına oturup büyük annesine emmeyi öğrettiği zamanları hatırladı. "Yumurta," diye tısladı. "Cevap yumurta." Sonra bilmecesini sordu.
"Canlıdır, yok nefesi. Soğuktur, ölüm gibi. Susamaz, içer sürekli. Zırhı vardır, hiç şıngırdamaz."
O da cevabı aklından hiç çıkmadığından sorduğu bilmecenin son derece kolay olduğu kanısındaydı. Ama yumurta bilmecesi yüzünden o kadar afallamıştı ki daha iyi bir şey aklına gelmemişti. Yine de bilmece mümkünse suyla hiçbir alaka kurmayan zavallı Bilbo için çok zordu. Elbette sizin cevabı bildiğinizi veya göz açıp kapayıncaya kadar bilebileceğinizi tahmin ediyorum. Evinizde rahatça oturduğunuz ve zihninizi bulandıran yenilme tehlikesi olmadığı için. Bilbo oturdu ve bir iki kez boğazını temizledi ama cevap gelmedi. Bir süre sonra Gollum kendi kendine keyifli tıslamaya başladı. Güzel mi kıymetlimiz? Sulu mu? Leziz ve çıtır çıtır mı? Karanlıkta Bilbo'yu süzmeye başladı. Yarım saniye dedi Hobbit ürpererek. Daha az önce sana uzun bir fırsat tanıdım. Acele etmesi lazım, acele dedi Gollum. Bilbo'nun üzerine atılmak için kayığından çıkıp kıyıya tırmanmaya başlayarak. Ama uzun taraklı ayağını suya attığında bir balık ürküp sıçradı ve Bilbo'nun ayak parmaklarına düştü. Oh dedi, soğuk ve kaygan ve böylece cevabı buldu. Balık, balık diye haykırdı. Cevap balık. Gollum feci bir hayal kırıklığına uğramıştı. Ama Bilbo elinden geldiği kadar çabuk bir başka bilmece sordu ki Gollum düşünmek için kayığına dönsün. Bacaksız yattı tek bacaklının üstüne, iki bacaklı oturdu üç bacaklının yakınına, dört bacaklı da aldı biraz bunlardan. Gerçekte bu bilmeceyi sormanın vakti değildi ama Bilbo'nun acelesi vardı. Başka zaman sorsa Gollum cevabı bulmakta biraz zorlanabilirdi. Ama söz balıklardan açıldığından bacaksızın ne olduğunu bulmak pek de zor değildi. Ondan sonra da arkası kolayca gelmişti. Cevap elbette küçük bir masanın üstündeki balık tabironun üstünde oturan adam kemikleri alan kediydi. Ve Gollum onu çok geçmeden buldu. Ardından zor ve korkunç bir şey sormanın zamanı geldiğini düşündü. Söylediği şuydu. Bu şey yutar tüm şeyleri. Kuşları, hayvanları, ağaçları, çiçekleri. Kemirir demiri, ısırır çeliği, un ufak eder sert taşları, öldürür kralları, harap eder kasabaları ve yerle bir eder yüce dağları. Zavallı Bilbo, karanlıkta oturup dinlediği öykülerdeki tüm devler ve umacıların adlarını aklından geçirdi. Ama içlerinden hiçbiri bu şeylerin hepsini yapmamıştı. İçinde yanıtın bunlardan çok farklı ve bilmesi gereken bir şey olduğuna dair bir his vardı ama bir türlü bulamıyordu. Korkmaya başladı. Ve korkunun düşünmeye faydası olmaz. Gollum kayığından çıkmaya yeltendi. Şap diye suya indi ve kıyıya doğru yürümeye başladı. Bilbo kendisine yaklaşan gözleri seçebiliyordu. Dili damağına yapışmıştı sanki. ''Bana daha fazla zaman ver, bana zaman ver.'' diye bağırmak istedi. Ama ağzından ani bir ciyaklama halinde çıkan tek şey ''Zaman, zaman.'' oldu. Bilbo'nun kurtuluşu tamamıyla şans eseriydi. Zira elbette doğru cevap buydu. Gollum bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştı ve kızmaya, üstelik oyundan sıkılmaya başlamıştı. Bu onu sahiden acıktırdı. Bu kez kayığa dönmedi. Karanlıkta Bilbo'nun yanında oturdu. Bu hobbitin korkunç derecede rahatsız olmasına ve aklının başından gitmesine neden oldu.
''Bize bir soru sorması lazım kıymetlimiz. Evet, evet, evet, cevabını bulacak bir tek soru daha. Evet, evet dedi Gollum.
Ama o soğuk ve ıslak şey yanında oturmuş, onu pençeleyip dürterken Bilbo soru filan düşünemiyordu. Kendi kendisini kaşıdı, kendisini çimdikledi, yine de aklına hiçbir şey gelmiyordu.
Sor bize, sor bize dedi Gollum.
Bilbo kendi kendisini çimdikledi ve tokatladı. Küçük kılıcını kavradı, hatta diğer eliyle cebinin içini yokladı. Orada geçitte bulduğu ve aklından çıkmış olan yüzüğü buldu. ''Cebimde ne var?'' dedi yüksek sesle. Kendi kendine konuşuyordu ama Gollum bunun bir bilmece olduğunu sandı ve feci şekilde telaşlandı.
''Adil değil, adil değil.'' dedi tıslayarak. ''Adil değil, kıymetlimiz. Bize o iğrenç ceplerinde ne olduğunu sorması adil mi?''
Olanları gören ve yapacak daha iyi bir şeyi olmayan Bilbo sorusunda ısrar etti. ''Cebimde ne var?'' dedi daha yüksek bir sesle. Diye tısladı Gollum.
Bize üç tahmin hakkı vermesi lazım kıymetlimiz. Üç tahmin.
Pekala tahmin et bakalım dedi Bilbo.
Elleriniz dedi Gollum.
Yanlış dedi şans eseri elini az önce tekrar cebinden çıkarmış olan Bilbo. Tekrar tahmin et. Dedi Gollum. Öncekinden de büyük bir telaşla. Kendi ceplerinde taşıdığı bütün şeyleri düşündü. Balık kemikleri, goblin dişleri, ıslak kabuklar, bir yarasa kanadı parçası, dişlerini sivriltmek için kullandığı keskin bir taş ve buna benzer iğrenç şeyler. Başkalarının ceplerinde neler taşıdığını düşünmeye çalıştı. "Bıçak," dedi sonunda. "Yanlış," dedi kendi bıçağını bir süre önce kaybetmiş olan Bilbo. "Son tahmin." Artık Gollum, Bilbo'nun son yumurta sorusunu sorduğu zamandan bile kötü durumdaydı. Tısladı. Etrafa tükürükler saçtı. İleri geri sallandı. Ayaklarını yere çarptı, sarsıldı ve kıvrandı. Ama yine de son tahminini boşa harcamaya cesaret edemedi. "Hadi," dedi Bilbo. "Bekliyorum." Sesini cesur ve neşeli tutmaya çalıştı ama oyunun nasıl sona ereceğinden ve Gollum'un cevabı doğru tahmin edip etmeyeceğinden hiç emin değildi. "Zaman doldu," dedi. "Ya sicim ya da hiç," diye çığlık attı Gollum ki bu aynı anda iki tahmin anlamına geldiğinden pek adil değildi. Bilbo hayli ferahlayarak "İkisi de yanlış," diye haykırdı ve hemen ayağa fırladı. Sırtını en yakın duvara verdi ve ufak kılıcını önünde tuttu. Elbette bilmece oyununun kutsal ve muazzam derecede eski olduğunu ve hain yaratıkların bile bu oyunu oynarken hile yapmaktan çekindiklerini biliyordu. Ama bu sümüksü yaratığın hiçbir sözünü tutacağına güvenemeyeceğini de hissediyordu. Herhangi bir bahane Gollum'un kaytarmasına yeterdi. Üstelik son soru kadim yasalara göre hakiki bir bilmece de değildi. Ama her halükarda Gollum hemen üzerine atılmadı. Bilbo'nun elindeki kılıcı görebiliyordu. Hareket etmeden, ürpererek ve hısıldayarak oturuyordu. Nihayet Bilbo daha fazla bekleyemez oldu. Dedi, "sözüne ne oldu? Gitmek istiyorum. Bana yolu göstermek zorundasın."
"Öyle mi?" dedik kıymetlimiz. "İğrenç Baggins'ciye çıkış yolunu göstermek. Evet, evet. Ama ceplerinde ne var ha? Sicim değil kıymetlimiz. Ama hiçbir şey de değil. Ah, hayır, Gollum."
"Sen boş ver onu," dedi Bilbo. "Söz sözdür."
"Tabii öyledir, sabırsız kıymetlimiz," dedi Gollum tıslayarak. "Ama beklemesi lazım. Evet, beklemesi. Tünelleri böyle acele çıkamayız. Önce gidip bir şeyler almamız lazım. Evet, bize yardımı olacak şeyler."
"Öyleyse elini çabuk tut," dedi Bilbo. Gollum'un gidecek olması onu rahatlatmıştı. Yaratığın bahane uydurduğunu ve geri gelmeye niyetli olmadığını düşünüyordu. Gollum neden bahsediyordu? Karanlık gölde sakladığı işe yarar şey ne olabilirdi? Ama Bilbo yanılıyordu. Gollum geri dönmeye niyetliydi. Artık öfkeliydi ve acıkmıştı. Üstelik sefil ve hain bir yaratıktı ve çoktan bir plan yapmıştı. Bilbo'nun hakkında hiçbir şey bilmediği adası uzakta değildi. Ve oradaki zulasında birkaç sefil döküntüyle güzel bir şey, çok güzel, çok harika bir şey saklıyordu. Bir yüzüğü, altın bir yüzüğü, kıymetli bir yüzüğü vardı. "Doğum günü hediyem," diye fısıldadı kendi kendine, sonu gelmez karanlık günlerde pek çok kez yapmış olduğu gibi. "Şimdi istediğimiz o. Evet, biz onu istiyoruz." Yüzüğü istiyordu. Çünkü o bir güç yüzüğüydü ve parmağına taktığında seni görünmez yapardı. Ancak güneşin parlak aydınlığında o zaman da sadece gölgen sayesinde görülebilirdin. Üstelik gölgen de titrek ve soluk olurdu.
"Doğum günü hediyem. Bana doğum günümde geldi kıymetlimiz."
Kendine her zaman böyle demişti. Ama Gollum'un bu hediyeyi, böyle yüzüklerin hala dünyada serbest dolaştığı eski günlerde nasıl ele geçirdiğini kim bilebilirdi? Belki de yüzüklere hükmeden efendi bile bunu bilemezdi. Gollum bıkana kadar yüzüğü parmağında taşımıştı. Sonraları derisine sürtünüp yara edene dek tenine yakın bir kesenin içinde tutmuştu. Şimdilerde adasındaki bir kayanın deliğinde saklıyor ve sık sık yanına gidip kontrol ediyordu. Hala zaman zaman yüzükten ayrı kalmaya daha fazla dayanamadığı veya çok çok acıktığı ve balıktan bıktığı zamanlarda parmağına takardı. Sonra karanlık geçitlerden süzülerek yolunu şaşırmış goblinleri arardı. Meşalelerin yakılmış olduğu ve gözlerini kırpıştırıp yaktığı yerlere girmeye bile cesaret edebilirdi. Çünkü güvende olurdu. Ah evet, tamamen güvendeydi. Kimse onu görmez, kimse fark etmezdi. Ta ki parmaklarını boğazlarına götürene dek. Yüzüğü daha birkaç saat önce takmış ve küçük bir goblin eniği yakalamıştı. Ah, yaratık nasıl da ciyaklamıştı. Hala kemirecek birkaç kemiği vardı ama Gollum daha yumuşak bir şey istiyordu.
"Tamamen güvendeyiz, evet," diye fısıldadı kendi kendine. "Bizi görmez değil mi kıymetlimiz?" "Yo, bizi görmez ve iğrenç küçük kılıcı bir işe yaramaz. Öyle ya, hiçbir işe yaramaz."
Bilbo'nun yanından aniden uzaklaşıp ayaklarını çırparak kayığına döner ve karanlığa karışırken hain ve küçük aklında işte bu vardı. Bilbo ondan bir daha haber alamayacağını düşünüyordu. Yine de bir süre bekledi, zira çıkış yolunu tek başına nasıl bulacağına dair bir fikri yoktu. Aniden keskin bir çığlık duydu. Sırtından bir ürperti geçti. Gollum karanlıkta küfürler edip haykırıyordu ve sesine bakılırsa pek de uzakta değildi. Adasında sağa sola koşturuyor ve boş yere yüzüğü arıyordu. ''Nerede, o nerede?'' diye haykırdığını duydu Bilbo. ''Kayboldu kıymetlimiz, kayboldu, kayboldu, lanetler olsun bize, ezilelim biz, kayboldu kıymetlimiz.'' ''Ne oldu?'' diye seslendi Bilbo. ''Ne kaybettin?'' ''Bize sormaması lazım.'' diye çığlık attı Gollum. ''Üstüne vazife değil. Yo Gollum, kayıp oldu, Gollum, Gollum, Gollum.'' ''Eh ben de kayboldum.'' diye bağırdı Bilbo. ''Ve bulunmak istiyorum. Üstelik oyunu ben kazandım ve sen söz vermiştin. Bu yüzden gel şimdi. Gel de beni buradan çıkar, sonra aramana devam edersin.'' Gollum'un sesi ne kadar sefil gelirse gelsin, Bilbo yüreğinde ona karşı fazla merhamet bulamıyordu ve içinde Gollum'un bu kadar istediği bir şeyin pek de hayırlı olamayacağına dair bir his vardı. ''Haydi gel.'' diye seslendi. ''Hayır, daha değil kıymetlimiz.'' diye cevap verdi Gollum. ''Onu aramamız lazım. Kayboldu Gollum.'' ''Ama son sorumun cevabını bulamadın ve söz vermiştin.'' dedi Bilbo. ''Bulamadım.'' dedi Gollum. Ardından karanlığın içinden keskin bir tıslama duyuldu. ''Cebisinde ne var? Bize söyle. Önce bize söylemesi lazım.'' Bilbo'nun bildiği kadarıyla söylememesi için özel bir neden yoktu. Gollum'un zihni sonuca onunkinden daha çabuk varmıştı. Bu doğaldı, zira Gollum çok uzun zamandır bu tek şeyi düşünüp durmuş ve çalınmasından hep korkmuştu. Ama bu gecikme Bilbo'nun sinirini bozuyordu. Ne de olsa oyunu hayli adil bir şekilde ve korkunç bir riske atılarak kazanmıştı. ''Yanıtların tahmin edilmesi gerekiyordu, verilmesi değil.'' dedi. ''Ama o adil bir soru değildi.'' dedi Gollum. ''Bilmece değildi, kıymetlimiz, yoo.'' ''Ah ne yapalım sıradan sorular sorulacaksa?'' diye cevap verdi Bilbo. ''İlk sıradan soruyu soran da bendim. Ne kaybettin, söyle bana.'' ''Ceplerinde ne var?'' Ses daha tıslamalı ve keskindi. Ve Bilbo yaratığa bakarken kendisine doğrultulmuş iki küçük ışık noktası görerek telaşlandı. Gollum'un zihninde bir şüphe büyürken gözlerinin ışığı soluk bir alevle yandı. ''Ne kaybettin?'' diye ısrar etti Bilbo. Ama Gollum'un gözlerindeki ışık artık yeşil ateşe dönüşmüştü ve hızla yaklaşıyordu. Gollum tekrar kayığındaydı. Hızla karanlık sahile doğru ayak çırpıyordu ve yüreğinde kayıptan ve şüpheden doğan öyle bir öfke vardı ki artık hiçbir kılıç onu korkutamazdı. Bilbo sefil yaratığı böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu tahmin bile edemese de her şeyin suya düştüğünü ve Gollum'un onu ne olursa olsun öldürmeye niyetlendiğini görüyordu. Tam zamanında arkasını döndü ve geldiği tünelden gerisin geri duvara yakın durup yüzeyini sol eliyle yoklayarak körlemesine koştu. Arkasında bir yerden ''Cebisinde ne var?'' diye yüksek sesle tıslayan sesi ve Gollum'un kayığından sıçrayarak inerken çıkardığı şapırtıyı duydu. ''Acaba bende olan ne?'' diye sordu kendine nefes nefese tökezleyerek ilerlerken. Sol elini cebine attı. Cebinin içini yoklarken parmağına geçiveren yüzük buz gibi soğuktu. Tıslama hemen arkasından geliyordu. Bilbo döndü ve Gollum'un kıyıya tırmanan küçük ve yeşil alevlere benzeyen gözlerini gördü. Dehşet içinde daha hızlı koşmaya çalıştı ama aniden parmağı yerdeki bir çenteye takıldı ve küçük kılıcını altına alarak yüzüstü kapaklandı. Gollum bir anda yanı başında bitti. Ama Bilbo bir şey yapmaya, nefesini toplamaya, ayağa kalkmaya veya kılıcını sallamaya fırsat bulamadan Gollum küfürler savurup fısıldayarak yanından koşarak geçip gitti. Bu ne anlama gelebilirdi? Gollum karanlıkta görebiliyordu. Bilbo gözlerinin soluk parıntısını geriden bile seçebiliyordu. Ağrılar içinde ayağa kalktı. Bir kez daha soluk bir ışıkla parlamaya başlayan kılıcını kınına soktu. Sonra büyük bir ihtiyatla Gollum'u takip etmeye başladı. Yapacak başka bir şey yok gibiydi. Gerisin geri Gollum'un suyuna sürünmenin yararı yoktu. Belki peşinden giderse Gollum istemeden de olsa onu bir çeşit kaçış yoluna yönlendirebilirdi. ''Lanet olsun ona, lanet olsun ona, lanet olsun ona!'' diye tısladı Gollum. ''Lanet olsun Baggins'e, gitti, cebisinde ne var? Ah tahmin ediyoruz, tahmin ediyoruz kıymetlimiz. Onu buldu, evet öyle olmuş olmalı. Doğum günü hediye mi?'' Bilbo kulak kesildi. Nihayet o da tahmin etmeye başlamıştı. biraz acele ederek, hala arkasına bakmadan ama Bilbo'nun duvarlardaki belli belirsiz ışıltıdan görebildiği kadarıyla başını sağa sola çevirerek hızla ilerlemekte olan Gollum'a arkadan cesaret ettiği kadar yaklaştı.
''Doğum günü hediyem, lanet olsun ona, onu nasıl kaybettik kıymetlimiz? Evet işte bu, buraya son gelişimizde ciyaklayan o iğrenç ufaklığın boynunu kırdığımızda, işte bu, lanet olsun ona. Bunca zaman sonra bizden kaçıp gitti. Gitti Gollum.
Gollum aniden yere çöküp kulağa korkunç gelen ıslıklı ve gürültülü bir sesle ağlamaya başladı. Bilbo durdu ve sırtını tünel duvarına yaslayarak bedenini yassılaştırdı. Gollum bir süre sonra ağlamayı kesip konuşmaya başladı. Kendi kendisiyle tartışıyor gibiydi.
Oraya dönüp aramanın hiç faydası yok. Hayır, gittiğimiz yerlerin hepsini hatırlamıyoruz. Hem neye yarar? O Baggins'in cebisinde. İğrenç işgüzar buldu onu deriz biz. Tahmin ediyoruz. Kıymetlimiz sadece tahmin. İğrenç yaratığı bulup gırtlağını sıkana kadar emin olamayız. Ama o hediyenin nelere kadir olduğunu bilmiyor değil mi? Onu ancak cebisinde tutacak. Bilmediği için uzağa gidemez. Kendisi de kayboldu. İğrenç, işgüzar şey. Dışarı çıkmış yolunu bilmiyor. Kendisi dedi.
Öyle dedi. Evet ama hilekar, aklındakini söylemiyor, cebisinde ne olduğunu söylemiyor. O biliyor, içeri girmenin yolunu biliyor, dışarı çıkmanın da bir yolunu biliyor olmalı. Evet, arka kapıya gitmiştir, arka kapıya, işte bu. O halde onu goblinler yakalayacak, oradan çıkamaz kıymetlimiz.
Gollum, goblinler, evet ama hediyemiz, hediyemiz onda, kıymetli hediyemiz. Hediyemizi goblinler alır. Gollum, onu bulurlar. Neye yaradığını bulurlar. Bir daha asla güvende olmayız. Asla Gollum. Goblinlerden biri onu takar ve kimse onu göremez. Orada olur ama görülmez. Bizim kurnaz gözlerimiz bile onu fark etmez. O da sinsice hileyle gelip bizi kapıverir. Gollum, Gollum.
O halde konuşmayı bırakalım. Kıymetlimiz de acele edelim. Baggins o yöne gittiyse bizim de hızlı gidip bakmamız lazım. Hadi pek uzak değil, acele et.
Gollum aniden ayağa fırladı ve ayaklarını sürüyerek büyük bir hızla ilerlemeye başladı. Bilbo aceleyle peşine düşerken temkini elden bırakmamıştı. Ama şimdiki en büyük korkusu yine bir çenteye takılıp gürültüyle düşmekti. Başı umut ve hayretle dönüyordu. Anlaşılan elindeki yüzük büyülü bir yüzüktü. Takanı görünmez yapıyordu. Elbette böyle şeyleri eski öykülerde duymuştu ama bunlardan birini kaza eseri bulmuş olduğuna inanmak zordu. Yine de her şey ortadaydı. Parlak gözleriyle Gollum ancak bir metre yanından geçip gitmişti. Gollum önde ayaklarını çırparak ve lanetler okuyarak Bilbo da bir hobbitin yapabileceği kadar usulca yürüyerek ilerlediler. Çok geçmeden Bilbo'nun aşağı inerken fark ettiği üzere sağa sola yan geçitlerin açıldığı yerlere geldiler. Gollum hemen bunları saymaya başladı.
Bir sola evet, bir sağa evet, iki sağa evet, evet, iki sola evet, evet, böylece devam etti.
Sayı artarken Gollum da yavaşladı ve titrek ve ağlamaklı bir hale büründü. Zira suyu giderek geride bırakıyordu ve korkmaya başlamıştı. Etrafta goblinler olabilirdi ve yüzüğünü kaybetmişti. Nihayet yukarı çıkarken sol taraflarında kalan alçak bir açıklığın önünde durdu.
''Yedi sağa evet, altı sola evet.'' diye fısıldadı.
''İşte bu, arka kapıya çıkan yol bu. Evet, geçit işte burada.'' İçeri baktı ve ürkerek geriledi. ''Ama içeri girmeye cesaretimiz yok. Hayır yok, orada goblinler var. Bir sürü goblin, kokularını alıyoruz.''
''Ne yapacağız? Lanet olsun onlara, ezilesiceler. Burada beklemeliyiz, kıymetlimiz. Bir süre bekleyip görmeliyiz.''
Böylece oldukları yerde durdular. Gollum Bilbo'yu gerçekten de çıkışa getirmişti. Ama Bilbo içeri giremiyordu. Gollum tam açıklığın ortasına çökmüştü. Dizlerinin arasında iki yana salladığı başındaki gözleri soğuk bir ışıkla parlıyordu. Bilbo duvardan fareden daha sessiz bir şekilde uzaklaştı. Ama Gollum hemen kas katı kesilip havayı kokladı ve gözleri yeşile döndü. Alçak perdeden ama tehditkar bir şekilde tısladı. Hobbit'i göremiyordu ama artık tetikteydi ve karanlığın keskinleştirdiği başka duyuları vardı, işitme ve koku. Yassı elleri zemine yapışmış halde yere çökmüş ve başını o kadar ileri uzatmıştı ki neredeyse burnu taşa değecekti. kendi gözlerinin şavkında kara bir gölgeden ibaret olmasına rağmen Bilbo, Gollum'un salıverilmeye hazır bir yay teli kadar gergin olduğunu görebiliyor ya da hissedebiliyordu. Bilbo neredeyse hiç soluk almaz oldu ve o da kaskatı kesildi. Çaresiz bir durumdaydı. Hala dermanı varken bu korkunç karanlıktan kaçmalıydı. Dövüşmek zorundaydı. Pis yaratığı bıçaklamalı, gözlerindeki ışığı söndürmeli, onu öldürmeliydi. Yaratık da onu öldürmeye niyetliydi. Hayır, bu adil bir dövüş olmazdı. Bilbo artık görünmezdi. Gollum'un kılıcı yoktu. Gollum henüz onu öldürmekle tehdit etmemiş, hatta buna kalkışmamıştı. Üstelik sefil bir haldeydi. Yalnızdı ve kaybolmuştu. Bilbo'nun yüreğinde ani bir anlayış, dehşetle karışık bir merhamet dalgası kabardı. Işıktan ve gelişme umudundan yoksun sert taşlar, soğuk balıklar, sinsice dolaşmalar ve fısıldamalarla geçen sonu gelmez sayılmamış günlerin bilgesi. Bütün bunlar saniyeden kısa bir süre içinde olup bitti. Bilbo titredi. Derken aniden yine saniyeden kısa bir süre içinde yeni bir güç ve azmin sırtında yükselircesine sıçradı. Bu bir insana göre büyük bir sıçrayış değildi ama karanlıkta yapılan bir sıçrayıştı. Tam Gollum'un başının üzerinden ileriye doğru 2 metre, havaya doğru 60 santim sıçradı. Aslında bilmese de geçidin alçak kemerine başını vurup kafatasını çatlatmaktan kıl payıyla kurtulmuştu. Gollum kendisini arkaya doğru attı ve üzerinden uçup geçen Hobbit'i yakalamak için uzandı ama artık çok geçti. Elleri boşluğu kavradı ve sağlam ayakların üzerine düşen Bilbo yeni tünelde hızla uzaklaştı. Gollum'un ne yaptığını görmek için arkasına dönüp bakmadı. Başta sanki ayaklarının dibinden gelen bir tıslama ve küfür seli duydu. Sonra bu ses kesildi. Hemen ardından insanın kanını donduran nefret ve umarsızlık dolu bir çığlık yükseldi. Gollum yenilmişti. Daha fazla ilerlemeye cesareti yoktu. Kaybetmişti. Avını, üstelik sevmiş olduğu tek şeyi, kıymetlisini kaybetmişti. Çığlık Bilbo'nun yüreğini ağzına getirse de Hobbit durmadı. Arkasından yankı kadar belirsiz ama tehditkar ses duyuldu. ''Hırsız, hırsız, hırsız Baggins, nefret ediyoruz ondan, nefret ediyoruz ondan, nefret edeceğiz ondan, sonsuza dek.'' Ardından bir sessizlik oldu. Ama bu da Bilbo'nun kulağına tehditkar geldi. Goblinler kokularını alabileceği kadar yakındaysa diye düşündü. Çığlıklarını ve inlemelerini de duymuşlardır. Dikkatli ol, yoksa bu yol seni daha da kötü şeylere götürebilir. Geçit alçaktı ve kabaca yontulmuştu. Gösterdiği tüm özene rağmen zavallı baş parmaklarını birkaç kez yerdeki o feci ve çentikli taşlara vurduğu zamanlar sayılmazsa Hobbit pek zorlanmadı. Goblinler için en azından iri olanları için biraz alçak diye düşündü. İri olanların, dağlardaki orkların dahi büyük bir hızla elleri neredeyse yere değecek kadar eğilerek büyük bir hızla yol alabildiklerini bilmeyen Bilbo. Çok geçmeden aşağı meyletmekte olan geçit tekrar yukarı gitmeye başladı ve bir süre sonra dik bir yokuşa döndü. Bu Bilbo'yu yavaşlattı ama en sonunda yokuş bitti, geçit bir köşeyi döndü ve tekrar dimdik aşağı indi. Ve orada kısa bir eğimin aşağısında bir diğer köşenin etrafından süzülen bir ışık gördü. Ateş veya meşeli ışığı gibi kızıl bir ışık değil, soluk, gün ışığı gibi bir aydınlık. Sonra Bilbo koşmaya başladı. Bacaklarının el verdiği kadar büyük bir hızla son köşeyi döndü ve aniden ışığın karanlıkta geçen onca zamanın ardından göz kamaştıracak kadar parlak geldiği açık bir yere vardı. Aslında ışık açık bırakılmış büyük taş bir kapıdan içeri sızan bir parça güneş ışığından ibaretti. Bilbo gözlerini kırptı. Derken aniden goblinleri gördü. Kapının hemen içinde kılıçlarını çekmiş halde oturan ve kapı ile ona çıkan geçidi iri gözlerle izleyen tepeden tırnağa zırhla donanmış goblinler. Uyanıktılar, tetikteydiler ve her şeye hazırlıklıydılar. O daha goblinleri göremeden goblinler onu gördüler. Evet, onu gördüler. Kaza eseri midir yoksa yüzüğün yeni bir efendi almadan önce yaptığı son bir hile midir bilinmez ama yüzük parmağında değildi. Goblinler keyif çığlıklarıyla üzerine atıldılar. Bilbo adeta Gollum'un sefaletinin yankısı olan bir korku ve kayıp hissine kapıldı ve kılıcını çekmeyi bile hatırlayamadan ellerini ceplerine daldırdı. Yüzük hala sol cebindeydi ve parmağına geçiverdi. Goblinler oldukları yerde kala kaldılar. Onu göremiyorlardı. Ortadan kaybolmuştu. önceki kadar yüksek ses iki kez haykırdılar. Ama bu kez eskisi kadar keyifli değildiler. "Nerede?" diye feryat ettiler. "Geçide dönün!" diye bağırdı bazıları. "Bu taraftan!" diye seslendi diğerleri. "O taraftan!" diye seslendi başkaları. "Kapıyı gözleyin!" diye böğürdü yüzbaşı. Islıklar çalındı, zırhlar birbirine çarptı, kılıçlar şangırdadı, goblinler lanetler okudular, küfürler ettiler, birbirlerine takılıp düşerek ve fena halde sinirlenerek sağa sola koşuşturdular. Feci bir kıyamet, patırtı ve kargaşa koptu. Bilbo fena halde korkmuştu ama ne olduğunu anlayacak ve goblin muhafızlarının içkilerinin bulunduğu büyük bir fıçının ardına saklanıp ayak altından çekilecek ve birisinin kendisine toslamasını, ayağının altında ezmesini veya yoklayarak bulmasını önleyecek kadar aklı selim sahibiydi. Kendi kendine "kapıya ulaşmam gerek, kapıya ulaşmam gerek" deyip duruyordu ama buna cesaret edene kadar epey zaman geçti. Sonra olanlar korkunç bir körebe oyunu gibiydi. Etraf sağa sola koşuşturan goblinlerle doluydu ve zavallı küçük hobbit bir o yana bir bu yana çekilirken çarptığı şeyin ne olduğunu çıkaramayan bir goblin tarafından devrildi. Emekleyerek uzaklaştı, yüzbaşının ayaklarının arasından tam zamanında sıvıştı ve kapıya doğru koştu. Kapı hala aralıktı ama goblinlerden biri kapıyı iterek hemen hemen kapatmıştı. Bilbo tüm çabalarına rağmen kapıyı yerinden oynatamadı. Aralığa sıkışarak geçmeye çalıştı. Bedenini de sıkıştırdı da sıkıştırdı ve sıkışıp kaldı. Korkunçtu. Düğmeleri kapının kenarına ve dikmesine takılmıştı. Kapının dışındaki açık araziyi görebiliyordu. Yüksek dağların arasındaki dar bir vadiye inen birkaç basamak vardı. Güneş bir bulutun arkasından çıkmış, kapının dışında pırıl pırıl parlıyordu ama o dışarı çıkamıyordu. Aniden içerideki goblinlerden biri bağırdı. "Kapının yanında bir gölge var, dışarıda bir şey var." Bilbo'nun yüreği ağzına geldi. Tüm gücüyle kıvrandı. Düğmeleri dört bir yana saçıldı. Paltosu ve ceketi yırtılmış ama dışarı çıkmıştı. Afallamış goblinler hala güzel pirinç düğmelerini kapı eşiğinden toplarken o basamakları keçi gibi sıçrayarak iniyordu. Elbette çok geçmeden ıslıklar ve haykırışlarla peşine düşüp aşağı indiler ve ağaçların arasında onu aramaya başladılar. Ama goblinler güneşten haz etmez. Bacaklarını titrekleştirip başlarını döndürür. Yüzük parmağındayken ağaçların gölgesinden dalıp çıkan, hızla ve sessizce koşup güneşten uzak duran Bilbo'yu bulmalarına olanak yoktu. Bu yüzden çok geçmeden homurdanıp ilenerek kapıyı beklemeye döndüler. Bilbo kaçmıştı.